Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razi'nin kıraati ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 Hordat 1401, Hicri Gamer'i 5 Zikade 1443 ve Miladi Takvim'le 5 Haziran 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, 14 Hordat kıyamının yıl dönümü, Ayetullah Hamenei'nin liderliğe seçilişinin yıl dönümü ve dinleyicilerle baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla, bende arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün İran'da 15 Hordat kıyamının 59. yıl dönümü. İslam inkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, düşmanların İran milletine İslam nizamına karşı getiremeyeceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 3 ada İran'ın ebediyen ayrılmaz topraklarıdır dedi. Ulyanov, Batı'nın İran'a karşı önerdiği karar taslağının anlamsız olduğunu söyledi. Putin, Rus hava savunma sistemleri Ukrayna'da Batı'nın silahlarını çerez gibi tüketiyor dedi. Kuzey Kore yeni bir balistik füze test etti. Şimdi haberler.
Bugün İran'da Hicri Şems'i takvime göre 15 Hordat, İmam Hümeyni liderliğindeki 15 Hordat 1342, 5 Haziran 1963 kıyamının 59. yıl dönümü. Bugün İslam devrimi sürecinin başlangıcı olarak kabul eden 15 Hordat kıyamının 59. yıl dönümü. İran tarihinin geleceğini belirlemesi açısından son derece önemli bir tarih olarak kayıtlara geçen 15 Hordat, Şah rejimi güvenlik güçleri tarafından Kum kentinde İmam Hümeyni'yi Şah rejimine karşı yaptığı konuşmadan dolayı tutuklaması, ardından başta Kum kenti olmak üzere Tahran ve İran'ın diğer kentlerine halk kıyamı şeklindeki gösterilerin yapıldığı tarihtir. Şah rejimi 5 Haziran 1963'teki halk ayaklanmasını kanlı bir şekilde bastırmıştır. Bu olay sırasında birçok insan şehit olmuş, yaralanmış ve hapse atılmıştır. Bu durum toplum nazarında büyük infiale neden olmuş ve halk bu isyandan sonra Şah'a karşı daha büyük bir kin ve nefret kusmuştur. İran halkının 15 Hordat kıyamı aslında dünya genelinde başlayan İslami uyanışın başlangıç noktasıdır. İmam Hümeyni 5 Haziran 1963 tarihinde Şah rejimine karşı siyasi hareketi hassas bir aşamayı getirdi ve 10 yılı aşkın bir süre sürgün gibi ağır şartlara göğüs gerdi. İmam Hümeyni'nin hareketi miladi 1963 yılında başladı ve 1979 yılında İran İslam Devrimi zafere ulaştı. Hiç şüphesiz 15 Hordat Kıyamı İslami hareketin zaferinde inkar edilemez parlak bir rol oynamıştır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin 33. vefat yıl dönümünde konuşan İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İslam Cumhuriyeti'nde halkın çok önemli bir güç ve faktör olduğunu belirterek düşman asla İran halkını İslam nizamına karşı getiremez dedi. Ayetullah Hamine'yi dün İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni'nin mezarında toplanan coşkulu halka hitaben 2 yıl aradan sonra yaptığı konuşmada bugün halkın din ve inkılaba yönelişinin kesinlikle inkılabın başından daha da fazla olduğunu vurgulayarak halkın direniş ve din adamlarını takdir etmesinin ona olağanüstü örneklerine değindi. Ayetullah Hamine'yi İran düşmanlarının peyderpey yanlış hesaplarının sebebini analiz ederek bu hesapların şekillenmesinde bir dizi hain İranlı danışmanın rolüne dikkat çekti ve bu hain danışmanlar sadece ülkelerine değil Amerikalılara bile ihanet ediyor. Zira bu yanlış danışmanlıkları ile onların yenilmesine sebep oluyorlar dedi. İslam İnkılabı rehberi İslam Cumhuriyeti ile düşmanlığın sebeplerinden birinin İmam Hümeyni'nin batıya karşı ciddi şekilde uzak durması olduğuna atıfta bulunarak Filistin'i desteklemek ve gaspçı rejimin büyük elçiliğini Filistin halkına vermek, ayrıca Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın riyakarlığı ve cinayetlerini eleştirmesinin İmam Hümeyni'nin İslam nizamı düşünce ve uygarlığı ile batılı düşünce ve uygarlığı arasında koyduğu mesafelerin önemli örnekleri olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran'ın güneyindeki 3 adayı, Büyük Tom, Küçük Tom ve Bu Musa, Fars Körfezi'nin kalbindeki İran'ın ebedi toprakları olarak nitelendirdi. Fars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade dün gece 3 İran adası hakkında bir tweet yazdı. Hatibzade söz konusu adaların İran toprakları olduğunu tekrarlarken hatta o toprakların bir karışından bile vazgeçilemeyeceğini bildirdi. Hatibzade, İran, Fars Körfezi'nin kalbindeki 3 adasıyla gurur duyuyor ve bu adalar her zaman vatana gözü ve ışıkları olmaya devam edecek dedi.
İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Seyyid İhsan Handozi, Mısır'da İslam Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısında yaptığı konuşmada İslam ülkelerinin iktisadi ve her alanda ilişkilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. İhsan Handozi dün İslam Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısı genel kurulunda yaptığı konuşmada şöyle dedi. İran hükümetinin programı sırasıyla fırsatçı ve tehditten kaçınan siyasetler olan komşuluk siyasetine, özellikle İslam ülkeleriyle teamüle ve ekonomiyi güçlendirmeye yönelik çabalara dayanmaktadır. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı gıda güvenliğinin önemini ve İslam ülkelerinin tahıl ithalatına bağımlılığını ve Rusya-Ukrayna savaşının etki ve sonuçlarını göz önünde bulundurarak İslam Kalkınma Bankası'nın tarımsal öz yönetim konularına öncelik vermesi gerektiğini belirtti. İslam Kalkınma Bankası'nın bu yılki toplantısı Mısır'da yapılıyor.
Rusya'nın Avusturya'nın Viyana kentindeki uluslararası kuruluşlar temsilcisi Twitter mesajında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında sunulacak Batılı ülkelerin İran'a karşı kararsızlığını anlamsız olarak nitelendirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı 6 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Reuters'a göre Amerika Birleşik Devletleri ve nükleer anlaşmanın 3 Avrupa üye ülkesi Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği yapmadığı bahanesiyle eleştiren bir karar yayınlamayı planlıyor. Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler aylardır durmuş durumda. Müzakerelerin başlangıcından bu yana Amerikan hükümeti müzakereleri ilerletmek için pratik girişimler önermek yerine çeşitli tarafları defalarca müzakereleri yavaşlatmak ve engellemekle suçlamaya çalıştı. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya'nın Avusturya'nın Viyana kentindeki uluslararası örgütler temsilcisi Mihail Ulyanov, cumartesi akşamı Twitter'da yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun pazartesi günkü toplantısında İran'a karşı kritik ve bir batı kararının gündeme getirilebileceğini söyledi. Ulyanov aslında İran'a ilişkin batılı karar taslağı anlamsız. Çünkü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile İran arasındaki ilişkilerde olumlu bir etkisi olmayacak dedi. Ulyanov, batılı ülkeler yakın etkileşim ihtiyacına dair bir sinyal göndermek istiyorlarsa bu sözlü olarak da yapılabilir dedi. Rus yetkili, Avrupa Birliği bir anlaşmaya varmak istiyorsa çözüm yerine daha fazla diplomatik çaba göstermelidir dedi.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Muhammed Hansari ve Güney Afrika'dan mevkidaşı ikili bir toplantıda ortak çalışma alanında ikili ilişkilerin gelişmesi çağrısında bulundular. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nin toplantısına katılmak üzere Cenevre'de bulunan Hansari, Güney Afrikalı mevkidaşıyla bir araya geldi. İran'ın e-devlet alandaki deneyimlerini anlattı ve bu alanda iki ülke arasında işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi. Güney Afrika İletişim ve Dijital Teknolojiler Bakan Yardımcısı da toplantıdan ve görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, İki ülkenin bu alanda uluslararası göstergeler açısından yakın olduğu göz önüne alındığında Güney Afrika olarak İran'la ortak çalışmadan memnuniyet duyacaklarını bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güney sınırımızda oluşturmaya çalışılan terör koridorunu harekatlara darmadağın ettik ve güvenlik hattının eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz dedi. Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampında önemli açıklamalarda bulundu. Türk ordusu terörle mücadele bahanesiyle birkaç yıldır Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini işgal ederken Türkiye'nin bu işgalleri Suriye hükümeti ve halkı ve uluslararası toplum tarafından Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlali olarak ilan edilmiş ve kınanmıştır. Fars Haber Ajansı'na göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzey bölgelerinin Türkiye'nin güvenli bölgesi olduğunu ve kimsenin ülkeyi orada rahatsız etmesini istemediğini söyledi. Türkiye ordusu birkaç gündür Kuzey Suriye'deki saldırılarını yoğunlaştırıyor. Saldırılar Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi üyelerine Türk kuvvetlerinin Suriye'yi Minbiç ve Tel-Rufat'tan teröristlerden temizleyeceğini söylemesinin ardından yoğunlaştı.
Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'ya destek verip bizden destek istemek olmaz diyerek Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine neden olumsuz baktığını açıkladı. Bu arada Amerikan Genelkurmay Başkanı, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının Rusya'yı askeri açıdan Baltık Denizi'ne zor bir konuma sokacağını söyledi. Amerikalı yetkili, bu açıklamayı askeri bir tatbikat öncesinde ziyaret ettiği İsveç'in başkenti Stockholm'da yaptı. Her ikisi de Baltık Denizi'nde uzun sınırlara sahip iki Kuzey Avrupa ülkesi geçen ay askeri ittifaka katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ancak Türkiye'nin itirazıyla karşılaşmışlardı. Ankara bu iki ülkeyi Avrupa Birliği ve Amerika'nın da terör listesinde yer alan PKK'nın da aralarında olduğu terör örgütlerinin mensuplarını desteklemekle suçluyor.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 29-30 Haziran'da İspanya'nın ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesi öncesinde terörle mücadelede Türkiye'nin kaygıları giderilmediği sürece İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreçlerinde ilerleme kaydedilemeyeceğini söyledi. İspanya'nın başkenti Madrid'deki temaslarıyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirme yapan Kalın, İspanya'nın NATO misyonu kapsamında Adana'dan konuşlandırdığı Patriot savunma füzelerinin süresini uzatmasından dolayı Türkiye'nin duyduğu memnuniyeti taraflara ilettiğini kaydetti. Kalın ayrıca şöyle dedi, şu anda Karadeniz ve Akdeniz limanları üzerinden bu tahıl ürünlerinin boğazlardan geçirilerek uluslararası piyasaya ulaştırılması ekonomik açıdan da fiziki olarak da en makul, en fizibil opsiyon olarak görülüyor. Bu yönde tabii ki Ukrayna tarafının Odessa limanındaki mayınların temizlenmesiyle ilgili bir çalışması olacak. Ama bunun karşılığında bu limanlara Rus gemilerinin girmemesi yönünde de bir takım haklı güvenlik beklentileri var.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya ile sözlerine sert tepki gösterdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya hakkında yaptığı açıklamaya gösterdiği tepkide Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaşın durduğu gün diplomatik yollarla bir çıkış yolu inşa edebilelim. Fransa'nın rolünün arabulucu olduğuna inanıyorum yönündeki Macron'un ifadelerine sert tepki gösterdi. Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'yı küçük düşürmekten kaçınma çağrıları yalnızca Fransa'yı ve bu çağrıda bulunan diğer tüm ülkeleri küçük düşürebilir. Kendini küçük düşüren Rusya'dır. Hepimiz Rusya'yı nasıl konumlandıracağımıza odaklansak iyi olur. Bu barışı getirecek ve hayat kurtaracak dedi. Öte yandan Macron açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal ederek tarihi ve temel bir hata yaptığını belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Hava Savunma Kuvvetleri'nin Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonda Batı'nın Kiev'e hibe ettiği silahları çerez gibi tükettiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyona ilişkin değerlendirmede bulunarak Rus Hava Savunma Kuvvetleri'nin performansı hakkında yorumda bulundu. Ferbi kanala mülakat veren Putin, Amerika'nın Kiev'e uzun menzilli HIMARS sistemlerini de içeren yeni silah teslimatları hakkında, hava savunma sistemlerimiz Amerikan silahlarını çerez gibi tüketiyor, onlarcası imha edildi ifadelerini kullandı.
Alman hükümeti savunma sistemlerinin ve ordunun teçhizatlarının yenilenmesi için Almanya Federal Meclisi'ne sunduğu 100 milyar euroluk özel fona onay çıktı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra Avrupa ülkeleri savunma sistemlerini modernize etmek için harekete geçtiler. Almanya Savunma Bakanı oylama öncesinde yaptığı konuşmada fonun oluşturulmasını savunarak "Elbette güvenliğin bir bedeli var" ifadesini kullandı.
Yemen kaynakları cumartesi akşamı Yemen'deki ateşkes ihlalinin Suudi saldırganlar tarafından devam ettiğini bildirdi. El Mesire kanalına göre saldırgan Suudi koalisyonu son 24 saat içinde son günlerde uzatılan ateşkesi 105 kez ihlal etti. Suudi Arabistan ve müttefiklerini Yemen'de başlattığı savaş şimdiye kadar yüz binlerce Yemenli'nin ölmesine ve 4 milyonun yerinden edilmesine yol açtı.
Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü düzenlediği basın toplantısında ülkenin 7 eyaletinde 9 ayrı maymun çiçeği vakası tespit edildiğini söyledi. Öte yandan Letonya'da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ülkede bir kişide maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Fox News, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana ülke genelinde bir galon benzinin 3,8 litre fiyatının 2 katından fazla arttığını bildirdi. Amerikan Başkanı Biden, son aylarda artan benzin fiyatlarının siyasi sonuçlarından kaçınmaya çalıştı. Ancak artan enerji fiyatları hükümeti için bir kabus haline geldi.
Amerika'da silah şiddeti arşivi, Amerika'da 2014 yılından itibaren tutmaya başladığı kayıtlara göre son 3 yılda kitlesel silahlı saldırılarda gözle görülür artış olduğuna dikkat çekti. Kitlesel silahlı saldırı kayıt altına alan silah şiddeti arşivi kuruluşu, Tulsa saldırısıyla birlikte ülkede her yıl artış gösteren silahlı saldırıların 2022'nin ilk yarısı dolmadan toplamda 232'ye ulaştığını duyurdu. İstatistiklere göre ülkede 2020 yılından itibaren saldırılar 600'ü geçerek dikkat çekici yükselişe geçti.
Güney Kore resmi ajansı Yonhap, ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'den Japon denizi istikametine balistik füze fırlatıldığını bildirdi. Yonhap Haber Ajansı'nın haberinde Kuzey Kore'den fırlatılan füzenin Japon denizine doğru ateşlendiğini ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın olaya ilişkin incelemeleri sürdürdüğünü duyurdu.
Ve son haberimiz, İran Greco-Roman takımı Kazakistan'da 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak birinci oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin krizi yönetme becerisi etrafında. İmam Khomeini'nin vefatının ardından liderlik Hubregan Meclisi Ayetullah Hamine'yi İran İslam Cumhuriyeti'nin lideri olarak seçti. Toplumun velayetinden sorumlu olduğu 33 yıl boyunca çeşitli olay ve olgular yaşanmış ve İslam İnkılabı liderin yönetim ve liderlik tarzı bu olayların ve zorlukların aşılmasında en önemli etken olmuştur. Kararlılık, birliği korumaya vurgu, insanları seferber etme İslam İnkılabı rehberinin özel becerilerinden biridir. İran İslam devrimi karşısında düşmanların ana ekseni ve ortak noktası sistemi ilkeli konumlarından uzaklaştırmak olmuştur. Ancak rehberin direnci ve kararlılığı baskılara rağmen iç ve dış baskılar karşısındaki toplum kararlılığı da güçlendirdi. Liderlik yönetiminin bir diğer önemli özelliği de milli birliğin korunmasına verdiği önemdir. İslam nizamının çeşitli olaylarda ve krizlerde düşmanlar, siyasi, dini ve etnik azınlıklar, ülkenin üst düzey yetkilileri ve halkın farklı kesimleri arasında bölünmeler de dahil olmak üzere sosyal bölünmeler ve çatlaklar yaratmak için hiçbir çabadan kaçırmadılar. Devrimin lideri ise düşmanın bu stratejisini bilen ve bunun bilincinde olarak her zaman birliğin korunması için adımlar attı. Birliğin korunmasını zorlukların ve krizlerin aşılmasında önemli bir faktör olarak gördü. İslam devriminin liderinin bir diğer önemli yönetsel özelliği krizleri kontrol etmek için insanları seferber etmek ve onları harekete geçirici gücüdür. Ayetullah Khamenei her zaman İslam devriminin halk dayanağına vurgu yapmış ve bu desteği Cumhuriyet sisteminin çeşitli krizlerle yüzleşme gücünü göstermek için seferber etti. Devrimin dini önderinin son 33 yıldaki bir diğer önemli özelliği de ülkenin caydırıcı gücünü geliştirme ihtiyacına vurgu yapmasıdır. Askeri saldırganlık ve savaş, emperyalist güçlerin diğer ülkelerdeki etki ve hakimiyetlerini genişletmek için ortak araçlardan biridir. Egemen olmak isteyen her ülke bağımsızlığını ve kimliğini korumak için düşman saldırısına karşı koyabilmeli ve kendini en iyi şekilde savunabilmelidir. İran İslam Cumhuriyeti en başından beri çeşitli emperyalist komplolarla karşı karşıya olduğunu bilerek ve askeri saldırı tehdidi 8 yıllık dayatılan zorunlu savaşın açık bir örneği olduğu, düşman masasındaki seçeneklerden biri olduğunu bilerek daima caydırıcılık gücünün artırılmasına vurgu yaptı. Bu meydan okuma göz önüne alındığında her türlü düşmanlığa direnme kabiliyetine ve becerilerine sahip olan ve devrimin yüce lideri tarafından her zaman vurgulanan güçlü bir silahlı kuvvet sağlamak hedef olarak belirlenmiştir.
Liderlik yönetiminin bir diğer önemli özelliği de İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik derinliğini artırmaktır. İran İslam devrimi bölgedeki milletlere ve hareketlere kimlik ve rol model sağlayarak İran'ın stratejik derinliğine zemin hazırlamıştır. İslam devriminden düşmanlarla yüzleşmek için oluşturulan direniş modeli, bugün özellikle Batı Asya'nın güvenlik düzeninde bu modeli takip eden ve aktif, dinamik ve verimli aktörleri meydana getirmiştir. Başarılı liderlik yönetiminin önemli özelliklerinden biri de son 33 yılda İran'ın çevresinde birçok savaş yaşanmasına rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin bu dönemde herhangi bir savaşa girmemiş olmasıdır. 1. Fars Körfezi Savaşı 2001 ve 2003'teki Afganistan-Irak Savaşı, 2011'den sonra Arap dünyasında yaşanan gelişmeler ve Siyonist rejimin düşmanca ve canice davranışları Amerika için güvenlik açısından sonuçları olmayacak gelişmelerden bazılarıdır. İran İslam Cumhuriyeti ancak mantığa dayalı olarak İslam İnkılabı rehberi önlemleri doğrultusunda hareket ederek hiçbir şekilde çatışmaya ve savaşa girmemiştir. Şüphesiz bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliği ve istikrarı her şeyden çok İslam devrimi liderinin yönetim becerilerine ve üstün kabiliyetlerine borçludur. Çok sayıda şahsiyet ve medya kuruluşu İslam devriminin liderinin yönetimsel dehasına atıfta bulunmaktadır. Bu bağlamda Amerikan gazetelerinden Christian Science Monitor gazetesi Ayetullah Khamenei'nin beyninin içi başlıklı yazısında şu ifadeleri yer veriyor. Kuşkusuz Ayetullah Khamenei şimdi de Batı, Amerika, Batı İsrail ve Batı Asya'daki müttefiklerine karşı olan direniş ekseninin eşsiz lideridir ve diğer liderlerle kıyaslanamaz bir konumdadır. Aslında İslam devriminin liderinin etkin liderliği, sayısız ve güçlü düşmana ve sayısız tehdide rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin iç gücünü ve sağlamlığını da pekiştirmiştir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz NATO Genel Sekreterinin uzun savaş uyarısı etrafında. NATO Genel Sekreteri Batı'nın Ukrayna'da uzun bir savaşa hazırlanması gerektiğini, NATO'nun yıpratma savaşı ile karşı karşıya olduğunu, çünkü koalisyonun şu anda bir yıpratma savaşına dönüşen askeri saldırılara sahne olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Amerikan Başkanı Joe Biden ile görüştükten ve Beyaz Saray'ın Ukrayna'daki mevcut gelişmeler hakkındaki raporunu açıkladıktan sonra NATO'nun Rusya ile doğrudan bir çatışma istemediğini belirtti ve şöyle dedi. Batı askeri koalisyonu Ukrayna'yı desteklemekten sorumludur ve savaşların çoğu aslında bir noktada müzakere masasında sona erer. Ancak müzakere masasının etrafında olanların savaş alanındaki durumla yakından bağlantılı olduğunu da biliyoruz. Üst düzey NATO yetkilisinin Ukrayna savaşının uzayan seyrine ve Batı'nın buna hazırlanma ihtiyacına, ayrıca Kiev hükümetinin önümüzdeki barış görüşmelerinde saha zaferleri elde etme ihtiyacına yaptığı vurgu NATO-Amerika yaklaşımını yansıtıyor. Aslında Batı, özellikle Amerika ve NATO'nun Avrupalı üyeleri ne pahasına olursa olsun Rusya'nın bu savaşta askeri zaferine izin vermeme konusunda anlaşmış durumdalar. Uluslararası meseleler uzmanı Sultani şöyle diyor. Amerika ve Ukrayna yanlısı Batı, savaşı Rusya'nın zararını olacak şekilde aşındırmak ve yıpratma aşamasına taşımak istiyor. Ana plan Rusya, çünkü Amerika ve arkadaşları Rusya için bu bataklığı ortaya çıkardı. Bu, Batı'nın Kiev hükümetine eşi benzeri görmemiş askeri yardımını haklı çıkarıyor. Kongrenin tek bir ülke olan Ukrayna için 20 milyar dolarlık askeri ve silah yardımı dahil olmak üzere tek bir paketi 40 milyar dolarlık bir bütçeyi onaylaması Amerikan tarihinde eşi görülmemiş bir durum. Bu durum Ukrayna Savaşı'nın Washington ve dolayısıyla NATO için özel önemini göstermektedir.
NATO ve Amerika, Rusya'yı kuşatma ve sıkıştırma amacıyla son 30 yılda Rusya'ya doğru istikrarlı bir genişleme izlemiştir ve Ukrayna Savaşı'nın ana nedenlerinden biri Batı yanlısı Kiev hükümetinin NATO konusunda ısrar etmesi olmuştur. Rusya defalarca bunun ulusal güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etmiş, hatta Aralık 2021'de NATO ve Amerika'ya önerilerde bulunarak bu sürecin durdurması ve NATO kuvvetlerinin 1997'deki sınırlarına geri dönmesi çağrısında bulunmuştur. Bu aslında Moskova'nın Batı'ya verdiği son ultimatomdu. Ancak NATO ve Amerika'nın da bu uyarıyı dikkate almaması, hatta saldırgan duruşu ile Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması için zemin hazırladı. Washington şimdi de Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda aynı ısrarı sürdürmekle kalmıyor. Joe Biden ile Stoltenberg ile yaptığı görüşmede Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılım sürecini kolaylaştırma çabalarına destek verdiğini ifade ediyor. Amerika'nın hedefi Avrupa kıtasındaki Batı ve Kuzey sınırlarındaki Rus kuşatmasını tamamlamaktır. Ancak psikolojik ve propaganda savaşında Doğu Avrupa'daki mevcut korkunç güvenlik durumu ve bölgedeki büyük savaştan Amerika Rusya'yı sorumlu olarak göstermek istiyor. Beyaz Saray açıklamasında Biden-Stoltenberg görüşmesine atıfta bulunuldu ve şu ifadelere yer verildi. Yetkililer Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının transatlantik güvenlik üzerinde etkilerini ve NATO'nun caydırıcılık ve savunma yeteneklerini güçlendirmenin önemini ele aldı. Aslında Batılılar kendi yıkıcı rolünden bahsetmeden Rusya'nın Atlantik genelinde güvenliği tehdit ettiğini iddia ediyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Ordat 1401, Hicri Kameri 5 Zilkade 1443 ve Miladi 5 Haziran 2022 Pazar. ...59 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Hordat 1342'de İran'ın Müslüman halkı rahmetli İmam Hümeyni'nin tutuklanmasını öğrendikten sonra despot Şah rejimine karşı geniş protesto gösterilerine katıldı. İmam Hümeyni Kum Feyziye Dini İlimler Medresesi'nde tarihi ve ifşaatçı konuşmasının ardından Şah rejimine bağlı güvenlik memurlarınca tutuklanmıştı ve İran halkı imamın tutuklanmasına itiraz etmek için gösterilere katıldı. Şah memurları halkın katıldığı gösterilere saldırdı ve onları şiddetlice bastırdı ve onlardan birçoğunu şehit düşürdü veya yaraladı. 15 Ordat kanlı ve tarihi kıyamı despot Şah rejimine karşı hakçı inkılabın başlangıç noktasıydı ve İran'ın gelecek siyasi ve sosyal geleceğini tayin etti. Bu kıyam Şah'ın çirkin yüzünü ortaya koyup onun İslam ve halk karşıtı çehresini su yüzüne çıkardı. O tarihten sonra İran'ın Müslüman halkının İmam Hümeyni'nin liderliğindeki kıyamı sürdü. Ta ki nihayet 22 Behmen 1357'de İslam İnkılabı zafere ulaştı. İki yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Ordat 1299'da İran'ın özgürlükçü kıyamı Mirza Kuçikhan Cengeli liderliğinde satılmış despot Kacar hükümeti ve İran'ın İngilizler tarafından yağmalanması aleyhinde başladı. Bu kıyamın koordinasyonu Şeyh Cemalettin Esedabadi, Seyyid Abdurrahman Kevakibi ve Şeyh Muhammed Abde gibi muhlisler ve düşünürler tarafından yapıldı. Bundan güdülen hedef İslami ülkeler arasındaki vahdet ve birlikteliğin ve yabancı unsurların nüfuzuyla mücadele edilmesinin sağlanmasıydı. Cengel hareketi nihayet kendi içindeki liderler arasındaki ihtilaflar ve yabancı sultancıların komploları yüzünden zamanla yolundan saptı ve yok olmaya yüz tuttu. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Ordat 1368'de İranlı önde gelen tesip ve minyatür sanatının büyük üstadlarından Abdullah Bagri vefat etti. Hicri Şemsi 1292'de Tahran'da dünyaya gelen Bagri ilkokulunu bitirdikten sonra tesip ve iklim derslerini alanları başta olmak üzere çeşitli sanat dallarında ders vermeye başladı. Bagri'nin birçok eseri çeşitli müzelerde korunmaktadır. ...779 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Zilkade 664'te Müslüman fakih, muhaddis, tarihçi ve edip Seyyid İbni Tavus lakaplı Ali bin Musa vefat etti. Çocukluk ve gençliğini doğduğu kent olan Irak'ın Hille kentinde geçiren İbni Tavus çeşitli dini ilimlerde tahsil gördü ve zühd ve takvada özel üne kavuştu ve bu yüzden de Abbasi hükümdarlarından aldığı her türlü görevi reddetti. Kendi döneminin bilim adamları arasından yüksek konuma sahip olan İbni Tavus'un kazandığı şöhreti daha çok ahlaki ve kelam alanlarındaki rivayetleri nakletmekten dolayıydı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Beş Hordat Kıyamı'nın yıl dönümü.
Muhterem dinleyiciler, İran'da İslam İnkılabı'nın temel taşlarından biri sayılan Kum halkının Hicri Şems'i 15 Hordat 1342 tarihinde gerçekleştirdiği kıyamın önemini ve etkilerini gözden geçirdiğimiz sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu olay İran'ın siyasi gelişmeleri serinde 3 açıdan önem arz eden bir olaydır. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz.
Mücadele, direniş ve ayakta kalmayı gerektirir. Direniş olmadan hiçbir mücadele ideal sonuca ulaşmaz. İran'da Hicri Şems'i takvimine göre 15 Hordat 1342 tarihinde İran milletinin despot şah rejimiyle mücadele tarihinde kayda geçen kıyam, bu gerçeği en somut örneklerden biridir.
Bu tarihi olayın öneminin ilk boyutu İran İslam İnkılabı zafere kavuşmadan önceki dönemle ilgili tarih ve hadiselerin önemli bir bölümüyle bağlantılı olmasıdır. İran'da 15 Hordat Kıyamı olarak anılan bu hadiseye zemin hazırlayan gelişmeler, eyalet ve vilayet dernekleri yasasının onaylanması, kapitülasyon yasası ve diğer bazı halk karşıtı hareketlerdi. Ancak bu hareketler İmam Hümeyni'nin akılcı aydınlatmaları ve tedbirli önderliği sayesinde İran İslam İnkılabı'nın Hicri Şems'i 22 Behmen 1357 tarihinde zafere kavuşması ile sonuçlandı.
İmam Hümeyni'nin Hicri Şems'i 1342 yılında yaptığı tarihi konuşma gerçekte Şah rejimine yine Hicri Şems'i 28 Mordat 1332'ye denk gelen Ağustos 1953 darbesinden Beyaz Devrimi, eyalet ve vilayet dernekleri yasası ve yine sömürücü mahiyeti itibariyle halkın ve dindar kesimlerin itirazlarını yol açan İran milletine reva gördüğü zulümlerin yargılanmasıydı. Gerçi emperyalizm karşıtı bu hareketin ilk zeminleri yıllar önce ve hatta Amerika-İngiliz patentli Ağustos 1953 darbesinden yıllar önce hazırlanmıştı.
15 Hordat Kıyamı olarak anılan bu tarihi olayın öneminin ikinci boyutu, inkılapçı, halkçı ve İslami mücadelenin özellikleri ve tek bir önderi bulunması bakımından ön plana çıkmasıydı. Öyle ki bundan önce hiçbir benzer hareket bu özelliklerle gerçekleşmemişti. İmam Hümeyni'nin istikbar karşıtı söyleminin en önemli endekslerinden biri açık ve net olmasıdır. İmam Hümeyni, küresel istikbarla mücadele için plan yapmak ve tüm yolları ve düşünceleri göz önünde bulundurmak ve irdelemek gerektiğini vurguluyordu. İmam açıkça küresel istikbara karşı mücadelede pasif mücadele ve savunma pozisyonunda saf tutmanın asla uygun olmadığını, bilakis istikbarı yok etmek isteyen düşüncenin mutlaka taarruz stratejisini izlemesi gerektiğini savunuyordu.
İmam Hümeyni, 15 Hordat olayından birkaç gün önce aynı eğilim ve anlayıştan hareketle Kum kentinin Feyziye Medresesi'nde Hüseyin-i Aşura dolayısıyla yaptığı konuşmada Şah rejiminin hedeflerinin mahiyeti ve Amerika ve Korsan İsrail'in politikalarını izlemesinin sebepleri hakkında ifşaatta bulundu. İmamın ifşaatta bulunduğu bu konuşması Şah rejiminin sert ve şiddet içerikli tepkisini yol açtı. Hicri Şems'i 15 Hordat 1342 sabahı zalim Şah rejiminin güvenlik güçleri İmam Hümeyni'nin kutsal Kum kentinde evine baskın düzenleyerek imamı tutukladı ve Tahran'da bir hapishaneye götürdü.
İmam Hümeyni'nin tutuklandığı haberi yayılınca Kum, Tahran, Veramin, Meşhed ve Şiraz kentlerinde geniş çaplı protesto eylemleri düzenlendi. Protesto eylemleri günlerce sürdü ve çok sayıda protestocu katledildi, yaralandı veya tutuklandı. Protestoların devam etmesi imamın yeniden tutuklanması ve yurt dışına 15 yıl süren sürgün edilmesine yol açtı. Şah rejimi imamı ilk Türkiye'ye ve daha sonra Irak'ın Necef kentine ve ardından Fransa'ya sürgün etti. Ancak bu tutuklama ve sürgün ve halkı bastırma süreci 15 Hordat tarihinde başlayan inkılapçı çıkışın sonu olmadı.
İmam Hümeyni baskı ve zulmün en zorlu günlerinde bile küresel istikbarın elebaşlarına hitaben şöyle haykırıyordu. Zorbalar ve süper güçler ve onların uşakları şunu bilmelidir ki eğer Hümeyni tek başına kalsa bile küfür, zulüm, şirk ve putperestlikle mücadele yolu olan yoluna devam edecektir ve Yüce Allah'ın inayetiyle İslam dünyasının gönüllüleri, diktatörlerin gazabına uğrayan şu yalın ayaklıların yardımıyla dünyayı yutandıran ve zulümleri üzerinde ısrar edenlerin gözünden rahat uykuyu kaçıracaktır.
İmam Hümeyni, İslam'ın değersel ilkelerini koruyarak tüm kitleleri kapsamayan belli kesimlerin veya sınıfların isteklerine uymak yerine her daim dini ve İslami ülkülerden söz ediyordu. Nitekim bu yüzden Müslüman İran milletini tek bir cephede zalim şah rejimine karşı seferber etmeyi başardı. İmam açıkça şöyle diyordu. Bizim görevimiz zulümlere karşı durmaktır. Bizim görevimiz zulümlerle mücadele etmektir. Eğer yapabilirsek onları geri itmektir. Ve eğer yapamazsak da görevimizi yerine getirmiş oluruz. Biz yenilmekten korkmayız. Evvela yenilmeyiz. Zira Allah bizim yanımızdadır. İkincisi diyelim ki görecede yenildik. Ama manen yenilmeyiz. Manevi zafer İslam'ındır, Müslümanlarındır ve bizlerindir.
İşte bu özellikler bugün İran'ı emrinsel bir model haline getiren büyük bir değişime vesile oldu. Bu model sadece İran milletinin kaderini değiştirmekte kalmadı, aynı zamanda inkılapçı hareketlerin yönünü belirledi ve büyük İslami uyanış için zemin hazırladı.
15 Hordat Kıyamı olarak anılan bu tarihi olayın öneminin üçüncü boyutu ise iki önemli ilke olan tehditlere karşı korkmamak, teslim olmamak ve sömürücü akımların gerçek mahiyetini ve hedeflerini tanımaya vurgu yapmaktır. İmam Hümeyni İran'da fasık ve despot şah rejimine karşı direnişle hiçbir zaman bu rejimin tehditlerinden, sürgün edilmekten ve baskılarından korkmadı. Zira inkılapçı olmanın gerçek anlamına inanıyordu.
İmam Hümeyni bu anlayıştan hareketle 15 Hordat 1342 kıyamı hakkında şöyle buyurdu. 15 Hordat günü Aşura dolayısıyla mazlum milletin genel yas günü olmanın yanı sıra İslam ve Müslümanların hamaset ve yeniden doğuş günüdür. 15 Hordat hamaset gününü anmak tarih boyunca insani değerleri anmaktır. 15 Hordat kıyamı zalim şah rejiminin güç kuruntusunu ve büyülerini batıl etti. O günde yiğit gençlerin ve cesur kadınların ve erkeklerin şahadeti bu şeytani gücün temellerini sarstı. O gün varuşlarda yaşayan yiğitlerin kanı zulüm saraylarını dağıttı. Büyük İran milleti bu kıyamla ve aziz evlatlarının kanını sunarak gelecek kuşakların kıyam yolunu açtı ve o mazları da olur etti.
Gerçekte 15 Hordat kıyamının şekillenmesinde bir sürü siyasi, sosyal ve dini etken etkili oldu. 15 Hordat kıyamı bu özellikleriyle İslam İnkılabı düşüncesinin temelinde ve hedefleri doğrultusunda büyük bir siyasi hareketini şekillenme zeminini hazırladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin anayasasında bu olaydan İran İslam İnkılabı tarihinde kalıcı ve unutulmaz bir olay şeklinde söz edilerek bugünün önemi hakkında şöyle diyor.
İmam Hümeyni'nin despot rejimin temellerini pekiştirmeyi ve İran'ın küresel emperyalizme siyasi, kültürel ve iktisadi aşılardan bağımlılığını takviye etmeyi amaçlayan Amerikan patentli beyaz devrimin kumpasına ezici itirazı milletin bir bütün olarak harekete geçiren etken oldu. Ardından da İran İslam İnkılabı'nın başlangıç noktası olan İslam ümmetinin 15 Hordat 1342'de büyük ve kanlı inkılabı imamın İslami önder olarak konumunu pekiştirdi ve İran'dan sırf ayıp kapitülasyon yasasına itiraz ettiği gerekçesiyle sürgün edilmesine karşın ümmetle imam arasındaki güçlü bağlar devam etti ve Müslüman İran milleti özellikle mücahid din adamları ve dindar aydınlar mücadelelerine sürgün, hapis, işkence ve idamlara rağmen devam ettiler.
Bu arada Şah rejiminin 15 Hordat kıyamını bastırmakta ve katliamlarda yalnız olmadığı da belirtilmelidir. Şah rejimi bu cinayetler Amerika ve Siyonist rejim İsrail'in de desteklerinden yararlanıyordu. Ancak her şeye rağmen ve tüm baskılara, tutuklamalara ve İmam Hümeyni'nin sürgün edilmesine karşın 15 Hordat kıyamın ateşi asla sönmedi. İmam Hümeyni dirayeti ve siyasi görüşüyle gerçekte İran milletinin izzet ve özgüven duygusuna kavuşmasına ve batıya karşı teslimiyetten uzaklaşmasına vesile oldu. Bu açıdan 15 Hordat 1342 kıyamını İran milletinin izzeti ve İslam inkılabını zafere götürmesinde temelli bir dönüm noktası nitelemek mümkün.
Muhterem dinleyiciler, 15 Hordat kıyamı yıl dönümü üzerine hazırladığımız programı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei muktedir ve şefkatli.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin liderliğe seçildiği günün yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız kısa sohbetimizde birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İran'da karizmatik, inkılapçı ve değişimci bir karaktere sahip olan ve İran milleti tarafından sınırsız sevilen İslam İnkılabı kurucusu İmam Hümeyni gibi emsalsiz bir şahsiyet vefat edince İslami İran düşmanları imamın fani dünyadan ayrılmasıyla birlikte İslam İnkılabı da yok olacağını zannediyordu. Ancak düşmanların bilmediği şey Ayetullah Hamenei'nin İmam Hümeyni mektebinde yetişen ve ülkenin en kritik ve en zorlu süreçlerinde imamın yar ve yardımcısı ve en zorlu meydanların yiğidi olduğuydu.
Şimdi Ayetullah Hamenei'nin 33 yıl süren güçlü ve iktidarlı liderliğinin ardından hatta İran İslam İnkılabı düşmanları bile Ayetullah Hamenei'nin İmam Hümeyni'nin yolunu ve inkılabın hedeflerini en iyi şekilde yönettiğini ve akılcı liderliği ile İslami İran'ı düşmanların türlü komplolarından sağ salim kurtardığını ve Batı Asya bölgesinde en güvenli ve en güçlü devleti yaptığını itiraf ediyor.
Amerika Dışişleri eski bakanı ve Oğul Bush'un yüksek danışmanı Condoleezza Rice, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameni hakkında şöyle demişti. İran lideri en iyi zihinlerin en yüksek bütçeleri harcayarak ve uzun sürede hazırladıkları ve en yetenekli kişilerin uygulamasını üstlendikleri en iyi planları bir saatlik bir konuşmayla boşa çıkarabiliyor. Şimdi İran İslam İnkılabı'nın zafer üzerinden 43 yıl ve Ayetullah Hameni'nin liderliği üzerinden de 33 yılı geçtiği bir sırada inkılap fidanı güçlü bir ağaca dönüştüğü ve dallarını ve yapraklarını her tarafa yaydığı anlaşılıyor.
İmam Hümeyni çeşitli etkinlikte yaptığı konuşmalarda Ayetullah Hameni'nin liderlik sorumluluğunu üstlenebilecek kabiliyete ve liyakata sahip olduğunu belirtmişti. İmam bir keresinde de şöyle buyurmuştu. Sizler Hameni Bey gibi İslam'a bağlı ve hizmet eden birini bulun. Yani Hameni Bey gibi kalben bu millete hizmet etmek isteyen birini bulamazsınız. Ben kendisini uzun yıllardır tanıyorum.
İmam Hümeyni, Ayetullah Hameni'ye yazdığı bir mektupta da şu ifadeleri kullandı. Bendeniz İslam İnkılabı'ndan yıllar öncesinden sizinle yakın irtibatım oldu ve bu irtibat halen de devam etmekte. Ben sizi İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın güçlü kollarından biri olarak biliyorum ve İslam'a ve ilkelerine bağlı dostlar ve arkadaşların arasında adeta güneş gibi parlayan nadir insanlardan birisiniz. Thank you.